Ayrım 38.
Oysa bu iş Marki'nin geleceği için pek hayırlı olacak. Öyle ya, kendisi dük olmasa bile hiç olmazsa kızını ileride dük olacak birisiyle evlendirmiş olacak. Julien birdenbire Mathilde'in mektubuna, Marki'ye verdiği izahata rağmen Languedoc'a gitmeyi düşündü. Fakat bu erdem belirtisi çok çabuk kayboluverdi. İçinden, ben de ne kadar iyi kalpliyim dedi. Benim gibi bir halk çocuğunun böyle soylu bir aileye acıması. Öyle ya, Duc de Chaulnes benden bir uşak parçası diye bahsediyor. Marki'nin bu muazzam serveti acaba nasıl oluyor da hep artıyor? Sarayda ertesi gün hükümette bir değişiklik olacağına dair kulağına bir şeyler ilişince, elindeki senetleri satmak suretiyle. Ya ben ki halkın, o üvey annesinin sillesini yiyerek toplumun en aşağı tabakasına düşmüş, soylu bir ruha sahip olan fakat 1000 franklık bir geliri olmayan, yani daha açıkçası ekmeği olmayan bir gencim, nasıl olur da hayattan zevk almak için çıkan bu fırsattan yararlanmam? O kadar güçlükle geçmekte olduğum şu yoksulluk çölünde kavrulurken, karşıma susuzluğumu giderecek tertemiz bir pınar çıkıyor. Hadi canım, bu kadar da aptallık olmaz. Hayat denilen bu bencillik çölünde gemisini kurtaran kaptandır. Bunun üzerine Madame de Lamolle'ün ve hele ahbapları ekâbir karılarının kendisine nasıl yüksekten baktıklarını hatırladı. Marquis de Croisnois'ı mağlup etmek düşüncesinin verdiği zevk, bu erdem belirtisinin büsbütün kaybolmasına yardım etti. Onun kızmasını ne kadar isterdim dedi. Şimdi ona kılıcımı öyle bir güvenle saplardım ki. Bu sözleri söylerken eliyle kılıçla düello ederken yapılan ikinci hareketi taklit ediyordu. Bugüne kadar bir parçacık cesaretinden alçakça yararlanmaya kalkışan boşboğazın biriydim. Ama bu mektuptan sonra artık ben de onun eşiti oldum. Sonsuz bir zevkle ve yavaş yavaş konuşarak evet diyordu. Marquis de Croisnois ile benim yeteneklerimiz ölçüldü ve ne yapalım ki Jura dağlarının zavallı oduncusu üstün çıktı. Sonra, ha diye bağırdı, vereceğim cevaba ne diye imza atacağımı buldum. Haddimi bilmediğimi, kimin nesi olduğumu unuttum sanmayın Mademoiselle de Lamolle. Siz Kral Saint Louis'nin peşi sıra Haçlılar Savaşı'na giden ünlü Guy de Croisnois'un torunlarından birine bir kerestecinin oğlu ile ihanet ediyorsunuz. Bunu size ödeteceğim ve adam akıllı hissettireceğim. Julien sevincini bir türlü zapt edemiyordu. Bahçeye inmek zorunda kaldı. Çünkü kapısını kilitleyerek kapandığı odası ona nefes alamayacak kadar dar geliyordu. Ben Jura dağlarının zavallı bir köylüsü diye durmadan tekrarlıyordu. Şu kasvet verici siyah elbiseyi ömrü oldukça taşımaya mahkum olan ben. Heyhat! Bundan 20 yıl önce olsaydı benim de onlar gibi elbet sırtımda bir üniforma olurdu. Dipnot, yani 1. Napolyon'un devri kastediliyor. O zamanlar benim gibi bir adam ya savaş alanında can verirmiş ya da 36 yaşında general olurmuş. Elinde sımsıkı tuttuğu bu mektuptan güç alan Julien'in bir kahraman hali vardı. İyi ama bu devirde de insan bu siyah elbise sayesinde Beauvais Piskoposu gibi yılda 40.000 franklık bir maaş ve cordon bleu nişanını elde ediyor diye ekledi. Mephistopheles gibi gülerek, dipnot, Mephistopheles, Goethe eski Faust efsanesini alarak yazdığı eserde şeytana bu adı vermiştir. Bu ünlü eserle birlikte bu ad da ölmezleşmiş ve şeytan kelimesinin karşılığı olmuştur. İyi ya işte dedi, demek ben onlardan daha akıllıyım. Yaşadığım çağda hangi üniformanın geçtiğini biliyorum. Bunun üzerine papaz elbisesine karşı duyduğu bağlılığın ve isteğin bir kat daha arttığını hissetti. Benden daha fakir doğmuş nice kardinaller var ki hüküm sürmüşler. Örneğin hemşehrim Granvelle de bunlardan biriydi. Julien'in coşkunluğu yavaş yavaş geçiyordu. İhtiyat tekrar ona egemen olmaya başladı. Rolünü ezbere bildiği üstadı Tartüf gibi o da kendi kendine şu mısraları söyledi. Je puis croire ces mots, un artifice honnête. Je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de ses faveurs, après quoi je soupire, ne vienne m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire. Tartuffe, acte 4, scène 5. Dipnote, bu sözlerinizi kurnazca bir hile addedebilirim. Yalvararak istediğim o bir parçacık lütuf yeter ki gelip beni iyice bu sözlerin doğruluğuna inandırsın. Tartüf de bir kadın yüzünden mahvoldu. Oysa onun da diğerlerinden aşağı kalır yeri yoktu. Öyle bir cevap yazmalıyım ki ele geçerse benim başıma iş açmasın. Kendine hakim olmaya çalışan insafsız bir adamın sesiyle sözlerini tane tane ağır ağır söyleyerek, bunun da çaresini bulduk gitti diye ilave etti. Yazacağımız cevaba o yüce Matilde'nin en ateşli cümleleriyle başlarız. İyi ama Monsieur de Croisnois'ın 4 tane uşağı üzerime çullanır da Matilde'nin mektubunu elimden alırlarsa, hayır alamazlar çünkü yanımda silah var ve bundan başka herkes benim uşakların hakaretine ateş etmek alışkanlığında olduğumu da iyi biliyor. İyi ama farz edelim ki buna rağmen içlerinden biri cesaret gösterip üzerime atılıyor. Öyle ya belki kendisine 100 Napolyon ödül söz vermişlerdir. Dipnot, vaktiyle bizde de lira yerine Napolyon denirdi. Tabii Fransız parası olduğu zaman. Bu uşağı ya öldüreceğim ya da yaralayacağım. İyi ya, zaten onların istedikleri de bu. Beni kanuna, kitaba uydurarak deliye tıkarlar ve gidip Poissy'de gazeteci Fontam ve Magalon'a arkadaşlık ederim. Orada 400 kadar serseri arasında bir sürü it içinde yatarım. Bu sözleri söyledikten sonra Julien hiddetle yerinden kalkarak, ''Bir de bu karakterde adamları acıyacakmışım ha?'' diye bağırdı. ''Onlar kendileri gibi soylu olmayan bir adamı ellerine geçirdikleri zaman hiç acırlar mı?'' Bu son kelimeyle Julien'in o ana kadar Monsieur de la Mole karşı elinde olmadan duyduğu minnettarlık da yok oluverdi. Yavaş olun bakalım beyzadeler. Sizin bu makyavelce kurnazlıklarınızı da anlıyorum. Rahip Maslon ya da papaz okulundaki Rahip Castanet de ancak bu kadar yapardı. Bana bir cevap verdirmek amacıyla yazılan o mektubu elimden alacaksınız, sonra da beni Colmar'da isyan çıkarmaya kalktı diye kurşuna dizilen Albay Caron'un durumuna düşüreceksiniz. Hele bir dakika durun baylar, şu meşhur mektubu iyi sarıp, mühürleyip Rahip Pirar'a göndereyim de sonra görüşürüz. Bu rahip dürüst bir janzenisttir ve bu sayede de parayla satın alınacak kimselerden değildir. Evet ama onun da bir kusuru var, mektupları açar. Yok yok, ben bu mektubu Fouquet'e göndermeliyim. Bu sözleri söylerken Julien'in yüzünde korkunç, iğrenç bir ifadenin belirdiğini kabul etmek gerekir. Bu ifadede düpedüz bir suçluluk düşüncesi okunuyordu. Julien o anda bütün bir toplumla çarpışan zavallı bir insandı. ''Silah başına!'' diye bağırdı ve bir sıçrayışta La Mole konağının dış merdivenlerini açtı. Sokak başındaki yazıcının dükkanına girdi. Adamcağız onu görünce korktu. Mademoiselle de La Mole'ün mektubunu uzatarak ''Şunun bir suretini çıkarın!'' dedi. Yazıcı mektubun suretini çıkarırken Julien de Fouquet'e yazıyordu. Dostuna bu çok kıymetli şeyi iyice saklamasını rica ediyordu. Kalemi elinden bırakarak fakat dedi, sansür benim mektubu açar ve size istediğiniz şeyi de verirler. Hayır baylar, hayır. Bir protestan kitapçıya gidip kocaman bir kutsal kitap satın aldı. Matilde'nin mektubunu ustalıkla kapağın arasına sakladı, hepsini birden paket yaptırdı ve bu paketi de üzerine Fouquet'in Paris'te hiç kimsenin adını bile bilmediği bir işçinin adresini yazarak posta arabasıyla gönderdi. Bu iş bitince neşeli neşeli ve yüreği ferahlamış bir halde La Mole konağına döndü. Odasına girdi ve kapısını kilitleyip sırtındaki elbiseyi fırlatarak ''Şimdi sıra bizde'' diye bağırdıktan sonra ''Nasıl?'' diye yazmaya koyuldu. ''Siz Mademoiselle de La Mole, nasıl olur da babanızın uşağı Arsène'in eliyle herhalde saflığıyla alay etmek maksadıyla Jura dağlarının zavallı bir oduncusuna bu kadar güzel sözlerle dolu bir aşk mektubu gönderirsiniz. Bundan sonra Matilde'in yazdığı mektubun en çok anlaşılan cümlelerini kopya etti. Julien'in yazdığı bu mektup ihtiyat bakımından Monsieur le Chevalier de Beauvais'in diplomatça hareket edişine bile taş çıkartacak gibiydi. Saat henüz 10'du. Mutluluktan ve onun gibi bir zavallı için yepyeni bir şey olan kendini güçlü hissetmekten adeta sarhoş olan Julien, Opera İtalyan Tiyatrosu'na girdi. Dostu Geronimo'nun sesini dinledi. Müzik onu bu akşamki kadar hiç coşturmamıştı. Julien bir tanrı olmuştu. Dipnot: burada yazarın şöyle bir notu var. Esprit per pregi 2. Fakat bunun ne demek olduğunu bugüne dek hiçbir yorumcu sökememiştir. 14. Bölüm. Bir genç kızın düşünceleri. Ne kararsızlıklar, nice uykusuz geçen geceler Tanrım. Yoksa kendimi küçük mü düşüreceğim? Hayır, o zaten kendiliğinden bana aldırış etmeyecek. İyi ama gidiyor, buradan uzaklaşıyor. Alfred de Musset. Mathilde o mektubu yazabilmek için kendi nefsiyle hayli mücadele etmişti. Julien'e karşı duyduğu ilgi nasıl başlamış olursa olsun, genç kız kendini bildi bileli kalbinde hüküm süren gururu yenmişti. Bu yüksek ruhlu ve mağrur kız ilk kez gönlünü ihtirasa kaptırmıştı. Bununla birlikte her ne kadar bu duygu gururuna galip geliyorduysa da, hala gururu yüzünden edindiği bir takım alışkanlıklardan bir türlü vazgeçemiyordu. 2 ay kendi nefsiyle mücadele ettikten sonra yeni yeni mücadeleler ve duygular ruhunu sanki değiştirmişti. Mathilde mutluluğa kavuştuğunu sanıyordu. Üstün bir zekaya bağlı olan cesur ruhlar üzerine büyük bir etki yapan bu mutluluk duygusunun onur ve bir takım basit görev duygularıyla çarpışması gerekti. Bir gün daha sabahın 7'sinde annesinin odasına girdi ve gidip Wilkie'ye sığınmak üzere izin vermesini rica etti. Markiz kızına cevap bile vermeye tenezzül etmeyerek odasına gidip yatmasını tavsiye etti. Genç kız bu tavsiyeyi yerine getirdi. Fakat bu davranışı basit bir söz dinleme geleneğine ve basma kalıp düşüncelere karşı gösterdiği son saygı oldu. Fena bir harekette bulunmak ve kaillerin, döllülerin, kruasnuaların kutsal saydıkları düşüncelere karşı gelmek korkusu onun ruhunda pek az yer etmişti. Bu gibi yaratıkların kendisini anlayacak ruhta olmadıklarını biliyordu. Evet, bir araba ya da bir arazi satın alacak olsaydı onlara danışırdı. Onun gerçekten korktuğu tek şey Julien'i darıltmak, onun gözünden düşmekti. Kim bilir, belki de yüksek bir adam gibi görünüyor da gerçekte öyle değildir diye düşünüyordu. Mathilde'in nefret ettiği bir şey varsa o da bir insanın kendine özgü bir karakteri olmamasıydı. Etrafında pervane gibi dönen gençlerde bulduğu tek kusur buydu. Onlar modaya uymayan veya uyduğunu sanıp da yine aykırı kalmaktan kurtulamayan, her hareketi gösterişle eleştirdikçe Mathilde'in gözünden büsbütün düşüyorlardı. Mert birer insandılar ama hepsi bu kadar, bütün üstünlükleri bundan ibaretti. Mathilde içinden hem bu mertlikleri de dedi, düello gibi artık bir çeşit tören haline geldi. Her şey önceden biliniyor, hatta insanın düşerken ne söyleyeceği bile bir formül gibi ezberleniyor. Çimenlerin üzerine boylu boyunca uzanacak, elini kalbinin üstüne götürecek, hasmını civan mertlik göstererek affedecek ve çoğu kez hayali bir sevgiliyi ya da kuşkulanmasınlar diye daha ölümünün ertesi günü baloya gidecek olan bir sevgiliyi bir iki güzel sözle anacaksın. Her tarafı çelik, pırıl pırıl parlayan bir süvari bölüğünün başında tehlikeye göğüs germek kolaydır. Fakat asıl iş ani, gerçekten korkunç bir tehlikeye, ıssız bir yerde, yalnız başına karşı koymaktır. Mathilde kendi kendine, heyhat dedi, hem soylu hem cesur erkekler 3. Henry'nin sarayında varmış. Ah, Julien, Jarnac ve Moncontour savaşlarında dövüşseydi artık zerre kadar kuşkum kalmazdı. Güçlülüğün ve dinçliğin egemen olduğu o çağda Fransızlar şimdiki gibi birer kukla değillermiş. Savaş günleri hemen hemen en az kararsızlık gösterdikleri günlermiş. Ömürlerini Mısır mumyaları gibi hep bir örnek ve hiç değişmeyen bir kılıf içinde tüketmezlermiş. Tekrar içinden evet diye ilave etti. O zamanlar Catherine de Medici'nin oturduğu Soissons konağından akşamın 11'inde eve dönmek için, bugün Cezayir'e gitmek için gereken cesaretten daha fazlası gerekirmiş. Bir adamın hayatı rastlantılarla, maceralarla dolu bir yolculuktan ibaretmiş. Oysa şimdi uygarlık dediğimiz şey ve emniyet müdürü rastlantıyı, macerayı falan ortadan kaldırdılar. Artık öyle beklenmedik bir olayla karşılaşmak mümkün değil. Düşüncelerde beklenmedik bir şey olsa insan hemen bir nükteyle, bir alayla karşılaşıyor. Olaylarda beklenmedik bir şey olsa da korktuğumuz için her türlü alçaklığı göze alıyoruz. Korku yüzünden yaptığımız her çılgınlık hoş görülüyor. Soysuzlaşmış bir yüzyıl. Yaşamanın tadı tuzu kalmadı. Boniface de Lamole kesik başını mezarından kaldırıp da 1793'te torunlarından 17 kişinin koyunlar gibi kendilerini teslim ettiklerini, hem de 2 gün sonra kafaları kesilmek üzere teslim olduklarını görseydi acaba ne derdi? Gerçi muhakkak öleceklerini onlar da biliyorlardı ama ne yapsınlar ki, hiç olmazsa bir ihtilalciyi kendi elleriyle gebertmeyi kendilerine yakışmayacak bir hareket, bir kabalık sayıyorlardı. Ah, Fransa'nın eski kahramanlık devrinde Boniface de Lamole'ün yaşadığı zamanda olsaydı, Julien bir süvari bölüğü komutanı, kardeşim de uslu akıllı bir rahip olurdu. Birkaç ay önce Matilde hep bir kalıptan çıkmış bu erkeklerden biraz farklı olanına rastlamaktan umudunu kesmişti. Kibarlar alemindeki birkaç gence mektup yazmak cesaretini göstererek bir nebze mutluluk duymuştu. Bir genç kız için pek uygunsuz, pek büyük bir ihtiyatsızlık olan bu hareket, Matilde, Monsieur de Croisnois'un, babası Duc de Chaulnes'un tasarlanmış olan evliliğin suya düştüğünü gören ve bunun nedenini öğrenmek isteyen tüm Chaulnes ailesinin gözünde küçük düşürebilirdi. O zamanlar, yani bu mektuplardan her birini yazdığı günlerde, Matilde'nin gözüne uyku namına bir şey girmemişti. Fakat bu mektuplar birer cevaptan başka bir şey değildi ki. Oysa Julien'e yazdığında onu sevdiğini söylüyordu. Toplumun en aşağı tabakasına mensup bir insana, hem de ondan mektup falan almadan önce kendisi yazıyordu. Önce kendisi kelimeleri ne müthiş bir şeydi. Bu iş meydana çıkacak olursa artık bir daha temizlenemeyecek şekilde lekelenecekti. Böyle bir şey olsaydı annesini ziyarete gelen kadın ahbaplarından hangisi Matilde savunurdu? Kibarlar çevresinde doğacak nefreti hafifletmek üzere onlara tekrarlamaları için ne gibi bir nakarat tavsiye edebilirdi? Kaldı ki yazmak değil söylemek bile iğrenç bir şeydi. Napolyon, Baylen Kalesi'nin teslim olduğu haberini alınca bazı şeyler vardır ki yazılmaz demişti. Matilde bunu anlatan da Julien'di. Sanki önceden bir ders vermek istemiş gibi. Fakat bütün bunlar bir şey değildi. Matilde'nin bu kadar çok heyecanlanmasının daha başka nedenleri vardı. Sosyete aleminde yapacağı müthiş tepkiyi, üyesi olduğu soylular sınıfına hakaret ettiği için kendinden nefret ettirecek, o silinmez lekeyi unutarak, karakteri Croisnois'ların, Kaillerin, Lülerinkine benzemeyen bir adama mektup yazmıştı. Julien'in karakterinin o derin, o bilinmeyen yönü, kendisiyle sadece ahbap olmak isteyen birisini bile korkutuyordu. Matilde bir de kalkmış onu kendine aşık etmek istiyordu ama bu gidişle Julien ona aşık değil, o Julien'in tutsağı olacaktı galiba. Genç kız içinden, eğer beni avucunun içine alacak olursa kim bilir ne kadar ileri gidecektir dedi. Ne yapalım, ben de Mede gibi bu kadar tehlike ortasında ben kendim varım ya yeter derim. Matilde göre Julien'in asalete falan aldırış ettiği yoktu. Dahası kendisine aşık da olmayabilirdi. Son zamanlarda müthiş kuşkular içinde kadınlık gururu kabarmaya başladı. Sabırsızlanarak benim gibi bir kadının alın yazısında hep acayiplikler olsa gerek diye bağırdı. İşte bu dakikada ona ta beşikten beri aşılanan gurur, erdem duygusuyla çarpışmaya başladı. Julien'in Paris'ten gitmek üzere hazırlanması da tam bu sırada oldu ve olayların gidişini değiştirerek baş döndürücü bir sürat verdi. Bu karakterde insanlar çok şükür ki azdır. O akşam geç vakit Julien hınzırca hareket ederek çok ağır bir sandığı kapıcının odasına indirdi. Taşıtmak için de Mademoiselle de Lamolle'ün oda hizmetçisine göz koyan uşağı çağırdı. Belki de bu manevra hiçbir sonuç vermez dedi. Ama başarılı olursa Mathilde benim artık gittiğimi sanacak. Bu oyunu oynadıktan sonra Julien neşe içinde yatağına girdi ve uyudu. Oysa Mathilde'in gözüne sabaha kadar uyku girmedi. Ertesi sabah çok erkenden kimsecikler görmeden konaktan çıktı fakat saat 8'den önce döndü. Daha henüz kütüphaneye gelmişti ki Mademoiselle de Lamolle kapıda göründü. Julien ona cevabını verdi. Onunla konuşması gerektiğini düşündü. Bundan daha kolay bir şey olamazdı. Fakat ne çare ki Mademoiselle de Lamolle onu dinlemek istemedi ve çekilip gitti. Julien buna son derece memnun oldu çünkü söyleyecek bir şey bulamıyordu. İçinden, bütün bunlar Kont Norbert'le birlik olup yaptıkları bir oyun değilse dedi. Bu kadar soylu bir kızın kalbinde bana karşı bu acayip aşkı doğuran şey demek gerçekten benim ona aldırış etmeyişim. Ben de bu sarışın kocaman taş bebeğe gönül verirsem gereğinden fazla budalalık etmiş olurum doğrusu. Bu yargılamayı yürüttükten sonra Julien her zamankinden soğukkanlı ve hesaplı bir tutum içine girdi. Başlamak üzere olan bu savaşta asaletin verdiği gurur onunla benim aramda kale görevini görecek olan büyük bir tepe gibi yükselecek dedi. İşte bu tepenin üstünde harekatı yönetmek gerekiyor. Paris'te kalmakla çok fena ettim. Bütün bu yaptıkları oyundan ibaretse hareketimi sonraya bırakmakla kendimi hem küçük düşürmüş hem de tehlikeye koymuş olacağım. Gitmekte sanki ne gibi bir tehlike vardı. Benimle alay ediyorlarsa ben de onlardan aşağı kalmıyorum. Eğer gerçekten benimle ilgileniyorsa bu biçimde hareket etmekle onun bu ilgisini 100 kat arttırıyorum. Mademoiselle de Lamolle'ün mektubu Julien'in gururunu o kadar çok okşamıştı ki başına gelenlere gülmekle birlikte Paris'ten gitmesinin ne kadar doğru bir hareket olacağını ciddi bir şekilde düşünmeyi tamamıyla unutmuştu. Yaptığı hatalar üzerinde son derece titiz davranmak onun yaratılışında bulunan bir huydu. Bu son işlediği hataya fena halde kızmış, o küçük yenilgiden sonra kazandığı inanılmaz zaferi artık hemen hemen düşünmüyordu. İşte tam o sırada saat 9 sularında Mademoiselle de Lamolle kütüphane kapısının eşiğinde göründü. Julien'e bir mektup fırlattı ve kaçtı. Julien mektubu yerden alırken, "Bu iş galiba mektup şeklinde bir roman haline alacak," dedi. Düşman bir şaşırtma hareketi yapıyor, bense buna soğukkanlılık ve erdemin silahlarıyla karşı koyacağım.